Hayatımın Mesleği. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Mesleği programına hoş geldiniz. Her hafta bir mesleği konuştuğumuz programımızda yine hayatımızın birçok alanında gördüğümüz, hayatımızı kolaylaştıran buluşların temelini oluşturan bir mesleği ele alacağız. Efendim bu hafta makine mühendisliğini konuşacağız. Programımızda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Faruk Mert. Sayın Mert hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Kendinizden bahsedebilir misiniz öncelikle?
Adem Bey, öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda radyoları başında bizi dinleyen dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Adım Faruk, soyadım Mert. 1982 yılında İzmir'de doğdum. İlk orta ve lise öğrenimi İzmir'de tamamladım. Mesleğimin de aslında ilk temellerini lise hayatında başladığım meslek sesi ile atmış oldum. İzmir'de meslek sesinde, makina alanı altındaki bir meslek sesine kalıp Anadolu'daki bir meslek sesini giderek mesleğime ilk adımı atmış oldum. Mesleki hayatıma başlar başlamazdan abimin de desteğiyle endüstride bir makine imalatı yapan firmada meslek hayatına başladım. Boş zamanlarımda hafta sonları, ara tatillerde, yaz tatillerinde o makine atölyesine giderek mesleğimin tatbikini, tecrübesini elde etmeye başladım. Tatbik ederek tecrübe etmeye başladım. Bu noktada da aslında beni, kulakları çınlasın, ustam çok iyi yönlendirdi. Ustam Sinan Özurul'da. Kendisi hem de bir meslek sesi mezunuydu ve makine mühendisliği okumam gerektiği konusunda sağ olsun beni çok iyi şekilde yönlendirdi. Daha sonrasında üniversite sınavında da Ankara Gazi Üniversitesi'nde kazanarak lisans eğitimimi tamamladım. Üzerine yüksek lisans doktora eğitimlerimi yaparak doktoralı bir makine mühendisi oldum. Bu noktada özellikle mesleğimi, akademik kariyerini yaparken aynı zamanda endüstride tecrübe kazanmaya da başladım. Yani şunu diyebilirim size. Hem mesleğimi okudum hem de icra ettim endüstride.
Pratik ve teorik.
Pratik ve teoriyi birleştirmiş oldum. Doğru Adem Bey, doğrudur. Pratik ve teoriyi birleştirdim. Bu bana gerçekten çok büyük kazanımlar sağladı. Çünkü kitapta okuduğumuz bir şeyin gerçek hayatta nasıl olduğunu gözümüzle görmeden veya biz bunu tatbik etmeden o anlayamıyoruz. Biz bunları birebir deneyimleyerek, yaşayarak öğrendiğimiz için özellikle kendim çok daha iyi sağlam temeller üzerine mesleğimi oturtmuş oldum.
Ki bu noktada efendim eğitimin de aslında kalıcı olmasında el meleklerinin de kullanılarak verilmiş
Tabii.
olan bir eğitimin üzerinde
Tabii.
oturması daha kalıcı oluyor.
Kesinlikle. Yani biz buna motor beceriler diyoruz. Yani el, ayak, yani vücudun uzuvlarının eğitiminde kullanıldığı becerilere biz motor beceriler diyoruz. Ne kadar çok motor becerilerimizi geliştirerek mesleğimizi eğer uygularsak öğrendiğimiz bilgiler de o kadar kalıcı olur.
Kalıcı olur. Bu da sizi bir meslek insanı olarak daha da başarılı bir hale getirir.
Kesinlikle. Daha da başarılı hale getirir. Çünkü mesleğinizi dediğim gibi tatbik ederken gördüğünüz sorunlar, sıkıntılar ve bunları nasıl aştığınıza dair birebir uygulama yaparak bu tecrübeleri kazandığınızda daha sonra böyle bir sorun, benzer bir sorun karşınıza geldiğinde artık yaşadığınız bir tecrübeden kaynaklı bunu nasıl yapabileceğinizi daha önceden öğrenmiş durumdasınız. Ve o şekilde de önünüze gelen sorunları hızlı bir şekilde aşabiliyorsunuz ve başarılı oluyorsunuz.
Evet efendim. Makine mühendisliğinden bahsettik işte bu hafta bunu konuşacağız diye. Makine mühendisliği herkesin de malum olduğu bir mühendislik alanı.
Evet.
Ama biz yine de makine mühendisliği nedir diye bu alanın içerisinde birisi olarak sizden dinlemek isteriz.
Aslında makine mühendisliği makinelerin tasarımını, üretimini ve işletimini içeren bir mühendislik dalıdır. Fiziğin alt dalı olarak gelişmiştir adı. Fizik bilim dalının alt dalı olarak makine mühendisliği 18. yılın sonu 19. yılın başında sanayi devriminin gerçekleşmesiyle birlikte gelişmiştir.
Alt kırılımı olarak
gerçekleşmiştir. Yani makine mühendisleri bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim, analiz araçlarını kullanarak makinelerin tasarımını, mühendislik açısından uygunluğunu analiz ederek bu analizler ışığında üretim için ihtiyaç olan ekipman, donanım, sarf malzeme bunların da bir listesini çıkararak bunları daha sonra çeşitli üretim makineleri üreterek bunları montajının gerçekleştirilmesinde görev alan ve aynı zamanda bunu işleten, işletmesinde, bakımında görev alan bir bilim dalıdır.
Evet.
Makine mühendisleri makinaların tasarımından üretimine, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin yine tasarımından üretimine, otomobillerde, uzay araçlarında, deniz araçlarında bunların tasarımından üretimine kadar her aşamada görev alabilirler.
Evet. Bu noktada da hayatımızda birçok alanda kullanılan bir bilim dalı dediğiniz gibi. Yani oturduğumuz koltuktan tutun da izlediğimiz veya baktığımız her şeyde bir makine mühendisliğini görebiliyoruz ki bu da hayatımızı kolaylaştırabilecek bir mühendislik dalı.
Kesinlikle. Bugün dediğiniz gibi çevremizde gördüğümüz birçok şey aslında mühendislik eseri ve özellikle bu mekanik bir ürünse veya oturduğumuz koltuk da mekanik bir üründür aslında. Böyle bir ürün üzerinde bulunan her türlü donanım, ekipman, komponent bunların tasarımında ve üretiminde mutlaka makine mühendisleri görev almıştır. Aslında hayatımızın her alanında makine mühendisliğinin izleri vardır. Örnek veriyorum bugün 1900'lü yılların başında üretilen ilk araçlara baktığımızda çok daha büyüktü. Motorları çok çabuk ısınıyordu, fazla kilometre yapamıyordu. Ama makine mühendisliğinin ilerlemesiyle beraber artık daha küçük motorlarla daha uzun menzillerin yapıldığını gördük. Araçlar çok ağırdı, hafifledi. Yine bunlar makine mühendisliğinin gelişmesiyle birlikte bizim hayatımızda karşımıza çıkan yenilikler oldu.
Evet. Geleceğini nasıl görüyorsunuz bu noktada?
Aslında makine mühendisinin geleceği artık bir multidisiplinin bilime döndü. Artık makine sistemleri 1900'lü yılların başında sadece mekanik olarak çalışırken daha sonra elektrik, elektronik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte çeşitli otomasyon sistemleri eklenerek biraz daha insandan bağımsız yani hale geldi. Fakat son yıllarda bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte artık yapay zekanın da katılmasıyla beraber makine sistemleri artık akıllı sistemlere döndü. Yani bugün biz bir mekanik sistemi tasarlarken içinde bir elektronik donanım varsa ve artık günümüzde de internet her yerde olduğu için bu sistemleri insandan bağımsız, zamandan bağımsız, belki de mekandan bağımsız akıllı hale getiriyoruz. Örnek vermek gerekirse bankamatiklerdeki ATM cihazları.
Evet.
Yani bugün bir herhangi bir yere koyduğunuzda oradan çektiğiniz para aynı anda hesabınızdan düşüyor. Yani buradaki sistemler daha önce yoktu. Mekanik sistemlerde sadece o parayı belki oraya gidiyordunuz. Bir şekilde alışveriş yapılıyordu. O para size teslim ediliyordu. Ama şimdi elektronik sistemler aracılığıyla hiç başında bir insan olmadan o paralar size teslim ediliyor. Hatta bilgisayar sistemleriyle beraber artık otomatik olarak size ne kadar para vereceği, hangi hesaptan düşeceği, ne tarafa transfer yapılacağı bütün sistemleri gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla hani makine mühendisliğin geleceğinde bilgisayar teknolojileriyle beraber çok büyük gelişmeler yaşanacaktır. Özellikle robotik teknolojiler, üretimde 3D 3 boyutlu eklemeli imalat teknolojileri, uzay havacılıkta yine dediğim gibi insansız sistemlerin ortaya çıkmasıyla beraber artık uzaya önceden insanlı araç gönderiliyordu. Şimdi insansız araçlar gönderilip uzayda keşifler gerçekleştiriyor ve dünyaya geri dönüyor. Bu tür sistemleri artık günümüzde görüyoruz.
Evet. Şunu mu anlıyoruz yani hareketin olduğu yerde makine mühendisliği devamlı olacak mıdır?
Aynı şekilde katılıyorum. Hareketin ve aynı zamanda hem kişisel hem toplumsal ihtiyaçlarımızın olduğu her yerde makine mühendisliğine ihtiyaç vardır. Bugün bir inşaat yaptığımızda da makine mühendisliğine ihtiyaç var. Oradaki tesisat projelerin çiziminde, üretiminde, montajında, işletilmesinde de yine bir makine mühendisliğine ihtiyaç var. Aynı şekilde bugün araçlar akıllı hale döndü ve insansız araçlar sokaklara çıkacak. Bu araçların da aynı şekilde üretilmesinde makine mühendisliğine ihtiyaç olacak. Veya şeyleri düşünün, oturduğumuz evleri düşünün. Bu oturduğumuz evler de artık akıllı sistemlere döndü. Bu akıllı sistemlerin de aynı şekilde tasarımında, üretiminde yine makine mühendisleri görev alacak.
Ki bu noktada da bölümler de oluşmaya başlıyor gördüm. Şimdi mekatronik mühendisliği, yani mekaniğin olduğu farklı farklı alt kırılımlarla, dallarla birlikte bu çeşitlenecektir anlamına da geliyor.
Kesinlikle Adem Bey, katılıyorum.
Yani yarın bir gün işte sanal mekanik gibi bir kavram oluşabilir mi bu noktada?
Tabii şu an günümüzde hani bu sanal teknolojiler oldukça ilerledi. Hani mekanik sistemleri artık sanal ortamda bile çalıştırıp bunların birlikte uyumlu bir şekilde çalışıp çalışmadığını karar verebiliyoruz. Yani yazılımlar, bu makine mühendisliği alanında kullanılan yazılımlar o kadar çok gelişti ki hayalinizdeki bir fabrikayı bilgisayar ortamında çizip çalıştırıyorsunuz. Aksamalar, tıkanmalar veya kritik noktaların neresi olduğunu bu sanal ve simülasyon ortamlarında görebiliyorsunuz. Ve bu da makine mühendisliğinin gerçekten önünü çok ciddi anlamda açıyor.
Şöyle bir handikap oluşabilir mi? Şimdi bu sanal zekanın içerisinde, yapay zekanın içerisinde mekaniğin ya da bir makine mühendisinin oluşturabileceği o karar mecrasını, imza yetkisini yapay zeka kendi başına yapabilir mi?
Bu aslında biraz göreceli bir durum. Şöyle ki bu yapay zeka sistemi aslında bir matematik formülü verdiğinizde bu formüle istinaden verdiğiniz parametreye göre bir sorun problemi çözebilir. Fakat daha karmaşık problemlerde veya parametrelerin çok daha fazla geliştiği durumlarda yapay zeka buna karar verecek durumda değil. İleride karar verebilir mi? Bilemiyorum. Bu çok zor bir ihtimal görüyorum kendimce. Ama şu aşamada bir yapay zekanın makine mühendisliğinin mesleğinin yerini alacağı ve imzasını atacağı bir işi yapacağına dair bence bir emare göremiyorum. Hatta şöyle ki özellikle yapay zekanın gelecekte yerini alamayacağı mesleklerden birisi de yaratıcılığın olduğu dallar. Makine mühendisinde özellikle tasarım alanında yaratıcılığın gerektiği yerlerde yapay zekanın çok yer alacağını düşünmüyorum ben. Belki üretim sistemlerinde, makine mühendisi alanında üretim sistemlerinde yer alabilir. O da zaten hani bir makine mühendisi geçip de bir işi yaparken bir işçi gibi montaj alanında bir şey üretip montaj yapmayacaktır. Oralarda daha çok mekanik güce ihtiyaçlarda robotlar çalışacaktır ve bu robotlar yapay zeka tarafından kontrol edilecektir. Ama makine mühendisinde işi zaten bu robotları nereye konumlayacak, ne kadar konumlayacak, hangi pozisyonlara çalışacak ve yapay zeka bunların arasında nasıl bir iletişim kuracak?
Algoritma kurmak gibi.
Algoritma kurmak gibi, evet.
Bu algoritma kurmaktaki gereklilik nedir? Yani o sistemlerin bir arada çalışmasını oluşturabilecek bir zekanın mı makine
evet.
mühendisliği karşılığı oluyor?
Kesinlikle öyle. Yani yapay zekanın aslında çalıştırılabilmesi için önceden bir şeylerin öğretilmesi gerekiyor. Aslında makine mühendisleri de bu sistemleri önceden çalıştırarak olası senaryoları oluşturuyorlar.
Evet.
Bu olası senaryoları daha sonra yapay zeka sistemine öğreterek yapay zeka artık öğrendiği bilgiyle, zekayla diyelim, o zekayla bu sistemleri artık rutin bir şekilde yapmaya başlıyor. Örnek vermek gerekirse bir gazozun kapağını açmak işlevi. Diyelim ki biz otomasyon sistemi yaptınız. İşte hamburgerciden hamburgeri otomatik olarak veriyor size. Evet. Gazozu da verirken veya kolayı da verirken kapağını açmak gerekiyor. İşte gazoz şişesinin veya kola şişesinin şekli bellidir. Önüne öyle bir şekil geldiğinde gazoz kapağını açacaktır. Veya kutu geldiğinde kutu şeklini hafızasına kazıdığı için kutunun klipsini açacaktır. Bu yapay zeka ile ilgili aradaki ayrım budur.
Vermiş olduğunuz örneklerden yola çıkarak hocam, girişimcilik noktasında makine mühendislerinin rolü nasıl oluşmaktadır?
Aslında girişimcilik alanında makine mühendislerine çok ihtiyaç var ve makine mühendisleri için çok büyük fırsatlar var. Makine mühendisi olan kişiler için de çok büyük fırsatlar var. Çünkü üretimin her alanında mutlaka bir makine mühendisinin yapılacağı bir birim sistem vardır. Bunun tasarımında görev alabilir, üretiminde görev alabilir, satışında görev alabilir, işletilmesinde görev alabilir. Şimdi girişimcilikle alakalı baktığımızda Türkiye'de şu an üretilmeyen bir şeyi, var olan bir şey de olabilir geliştirmek üzere veya üretilmeyen bir şey de olabilir. Bu sistemi Türkiye'de yerli olarak ürettiğinizde çok büyük destekler veriliyor.
Evet.
Ülkemizin güzide kurumları TÜBİTAK, KOSGEB bu konuda çok ciddi destekler veriyor girişimcilerimize. Ve yapılan istatistiklere göre makine teknolojileri alanında verilen destekler tüm destekler arasında neredeyse yarı yarıya bir orana sahip. Dolayısıyla yani bir makine mühendisi eğer girişimci bir ruhu da varsa, kendi işini kurmak istiyorsa kamu destekleri burada çok ciddi önünü açmaktadır.
Makine mühendisi ruhu da girişimcilik ruhunu besleyen birbirine bağlı olan bir şey.
Kesinlikle. Yani siz makine mühendisi olduğunuzda zaten çevrenize farklı bir bakış açısıyla bakıyorsunuz. Ben bunu meslek lisesinden tatmaya başlamıştım. Yani bir mekanik bilgi verildiğinde size veya bir materyal bilgisi, malzeme bilgisi verildiğinde ya bunu neyden yapmışlar ve bunu nasıl üretmişler diye kendi kendinize aldığınız her tabak, çatal, kaşık, ne bileyim TV kumandası hemen bunu incelemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla hani artık gözünüz açılmaya başladığında ya bunu ben üretebilir miyim ve Türkiye'de bu üretiliyor mu diye araştırmalara başlıyorsunuz ve
ya da bunun nasıl üretildiğine kafa yormaya başlıyorsunuz.
Aynen, nasıl üretildiğine kafa yormaya başlıyorsunuz ve böyle olunca da İçinizde bir girişimcilik ruhu da varsa ya ben bunu Türkiye'de üretebilirim, ülkem adına bir marka çıkarabilirim diye kendi kendinize bir misyon ediniyorsunuz.
Burada meslek karakterlerini konuşurken ki biz bu noktada hep mesleklerin bir karakteri olduğunu ve bireylerin de bu karaktere uygun olursa başarılı olabileceğini düşündüğümüz bir durum var ki böyle bir teori de var. Makine mühendisi bir bireyin hangi karakterlere sahip olması gerektiğini sorabilir miyim sizlere?
Teşekkür ederim. Bu da güzel bir soru. Şimdi makine mühendisi olmak isteyen bir birey öncelikle hani merak duygusu içinde var mı? Bu çok önemli. Yani sürekli bir, çünkü mühendis olmanın aslında temelde misyonu hep merak. Bir merak duygusu. İçinde merak duygusu var mı? Bu bilgisayar mühendisi olabilir, elektronik mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi. Çünkü mühendis araştırır, sorgular, yapar ve bunu kontrol eder. Dolayısıyla makine mühendisi olmak isteyen bir kişi de öncelikle kendi içinde bir merak duygusu var mı? Sürekli bir şeyi araştırıp ortaya çıkarmaktan zevk alıyor mu? Yani bundan bir haz duyuyor mu? Bunu bir kendisine sorması lazım. Bunun yanında da akademik bilgi olarak da fen matematik alanına biraz yatkın olması gerekiyor tabii ki. Fen alanında işte fizik, kimya gibi derslerde matematiğe biraz yatkın olması gerekiyor ki mühendislik aynı zamanda hesaplama bilimidir. Bir sistemin tasarımında hangi malzemeyi kullanacaksınız? Bu malzemenin dayanım değerleri nelerdir? Ve bu sistem bana dayanır mı? Bununla ilgili bir dayanım hesapları yaparak bunu araştırır. Bununla beraber de aynı zamanda bu sistemlerin kaç bileşenden oluştuğu ve bunların maliyet analizinin yapılmasında da yine matematiksel bilgilere ihtiyaç olacaktır. Veya bu sistemi işletiyoruz. Bu sistemin mekanik sistem olabilir, makine olabilir. Bu sistemin işletilmesinde tıkandığı bir nokta var mı? Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu da istatistiksel metotlarla optimizasyon yaparak bu sorunların önüne geçebilecek bilgiyi elde edilmesi için matematik bilgisine ihtiyaç vardır burada da.
Sayılarla aramızın iyi olması gerekiyor.
Evet, sayılarla aramızın iyi olması gerekiyor. Dediğim gibi bir de merak duygusu çok önemli. Ne kadar meraklı olursa bir makine mühendisi adayı kendi kendine daha çok geliştirir. Yeni keşifler, yeni buluşlar yapabilir. Hatta var olanların üzerine de eklemelerde bulunabilir.
Birçok bölümümüzde de makine mühendisliği mevcut anladık. Birçok üniversitemizde.
Birçok üniversitemizde makine mühendisliği mevcut. Aslında dünyada mühendislik 3 bilim dalı üzerine temelde kurulmuştur. Bunların üzerine diğer bilim dalları, diğer mühendisler gelişmiştir. Bunlar makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve inşaat mühendisliği. Bu 3 mühendislik bilim dalının üzerine diğer mühendislikler kurulmaya başlanmıştır. Bugün meteoroloji malzeme mühendisliği yine makinenin altından çıkmıştır. Enerji mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği makine mühendisliğinden çıkmıştır. Uzay havacılık mühendisi makinenin altındadır. Otomotiv mühendisi makinenin altındadır. Elektronik mühendisi elektriğin altından çıkmıştır. Gibi gibi. Yani bu tür mühendislikler dediğim gibi daha sonradan insan ihtiyaçlarına ve toplum ihtiyaçlarına göre sonradan çıkan mühendislikler. Ama ana mühendislik olarak her zaman makine, inşaat ve elektrik olmuştur. Makine mühendisliğinde de her ülkede mevcut dediğim gibi o makine mühendisliğini ülkemizde yaklaşık olarak üniversitelerin yarısından fazlasında olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle mühendis fakültelerinde ana mühendislikler yani makine, elektrik, elektronik.
Ki siz de bu noktada zaten mühendislik fakültesi dediğimiz kavram 3 ana yani 3 sac ayağında oturmuş ve bunun alt kırılımlarıyla çeşitli.
Evet evet kesinlikle. Ülkemizde birçok üniversitede mevcut ve İngilizce destekli eğitimler veren üniversitelerimiz de var. Bununla birlikte çift diploma veren, makine mühendisliği çift diploması veren üniversitelerimiz de mevcut. Örnek veriyorum işte Türk-Alman Üniversitesi'nde çift diploma hakkınız olabiliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yine ikili anlaşmalara yapılan
Uluslararası
anlaşmalar yapılan çift diploma şansları da var. Ve İngilizce eğitim alıyorsunuz. Çok büyük bir imkan oluyor. Yani ülkemizde makine mühendisliği konusunda yetişmiş iyi akademisyenler, iyi bölümler mevcut. Hatta ülkemizin son çıkardığı yerli ve milli ürünlerde bunu görebiliyoruz rahatlıkla. Kendi otomobilimizi çıkardık bugün bakın. Evet. Kendi milli savaş uçağımızı çıkardık. Bununla birlikte savunma sanayinde çok ciddi anlamda gelişmelerimiz var. Yine enerji sektöründe çok ciddi gelişmelerimiz var. Yani bunların hepsi aslında bizim mühendisliğimizin ne kadar ileri seviyeye geldiğinin bir göstergesi.
Buradaki makine mühendisliğinin payı nedir? Yani bu başarıdaki makine mühendisliğinin Türkiye'deki verilmiş olan bu sistem eğitim anlayışı içerisinde bunu değerlendirebilir misiniz?
Tabii. Her şey aslında bir fikirle başlar. Yani öncelikli olarak bizim yerli ve milli bir aracı üretmekle ilgili bir fikir ortaya konulduğunda ülkemizde bu konuyla ilgili kabiliyet nedir? Bunun araştırması yapılır önce. Baktığımız vakitte biz dünyaya şu an ihraç yaptığımız birçok otomobil markasını Türkiye'de üretebiliyoruz. Aslında üretimle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Aslında makine mühendisi biliyorsunuz üretimi de içeren bir bilim dalıydı. Evet. Yani makinelerin ve otomobillerin tasarımını, üretimini ve işletmesini içeren bir bilim dalı. Hatta biz bu otomobillerin yani sahada gezdikten sonra servislerde yedek parçalarının tekrar takılması veya tamiri, bakımı ile ilgili süreçleri de yine biz ülkemizde yürütebiliyoruz dışarıya ihtiyaç duymadan. Burada yine makine mühendisleri, otomotiv mühendisleri görev alıyor. Sadece tasarım kısmı kalmıştı. Yeni bir araç tasarımı. Bunu da artık ülkemizde yapabilir konumdayız zaten. Çok güçlü mühendislik kabiliyetlerimiz var. Artık yerli ve milli araçlarımızı da kendimiz tasarlayıp üretebilir konumdayız. Dolayısıyla bugün savaş uçağımızda, helikopterimizde, elektrikli aracımızda makine mühendisliğinin payı yarısından fazlası diyebiliriz. Yani makine mühendisliğinin payı %50'nin üzerindedir bu noktada.
Yani konuşmamızdan da dinleyicilerimiz az çok çalışma alanlarını bu şekilde duymuş olabilirler ama daha detaylı bir şekilde çalışma alanları nedir ya da gelecekte nasıl bir çalışma alanları oluşacaktır? Bundan bahsedebilir misiniz?
Dediğim gibi makine mühendisi son yıllarda çok disiplinli bir bilim dalına döndü. Artık makine mekanik sistemlerin üzerine elektronik ve yazılım sistemleri de eklendiği için mekatronik mühendisliği, otomasyon mühendisliği, kontrol mühendisliği, hatta 3D yazıcı mühendisliği, robot mühendisliği gibi bilim dalları ortaya çıktı. Yani bir makine mühendisi artık sadece mekanik bir sistem yapmıyor. Bir robot bile tasarlayıp bunu ortaya çıkarabiliyor. Servis robotları var mesela. Bir ürünü bir yerden alıp bir yere taşımak için servis robotu. Evet. Veya işte bir eklemeli imalat sistemi, 3 boyutlu yazıcılarla eklemeli imalat sistemi yapacak bir sistemi de bir makine mühendisi baştan aşağıya tasarımından üretimine kadar ve işletmesine kadar yapabilecek durumda. Yani 3D yazıcı mühendisi de olabilir bir makine mühendisi. Bununla beraber bir uzay aracı, yani insansız uzaya gönderilen bir aracın da yine aynı şekilde tasarımını ve üretimini aynı şekilde yapabilecek konumda aslında bir makine mühendisi.
Buna bağlı olan kurumlarla da makine mühendisliğine ihtiyacı devam edecek.
Aynı şekilde bir de aslında son yıllarda çok revaçta olan biyolojik sistemlerle makine mühendisinin birleştiği bilim dalı var. İşte biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği, biyoteknoloji mühendisliği gibi bilim dalları var. Bu da aslında doğada bizim gördüğümüz ama bir türlü bunu değerlendiremediğimiz sistemleri makine mühendisleri aslında daha kontrol edebilir halde nasıl tasarlanır, nasıl üretilir ve nasıl işletme haline dönüştürebilir biçimde. Bunları makine mühendisleri artık işin içine girmiş durumda. Örnek olarak vermek gerekirse bugün bir yurt dışındaki bir firma bir kuşun uçuş simülasyonunu inceleyerek, yani gerçekte bir kuş nasıl uçuyor, kanatları nasıl çırpıyor, bundan esinlenerek havada uçabilen yapay bir kuş yaptılar. Yani tamamen pnömatik sistemlerle çalışan bir kuş ürettiler.
Bu robot mantığından farklı mıdır bu?
Aslında robot mantığından bir miktar farklı. O da şöyle, sadece orada kuşun doğal kanat çırpışı hangi serbestlik hareketleriyle yapılıyor. Tamamen bunları inceleyerek, bunu da robotik sistemlere dönüştürerek bir ürün ortaya çıkardılar. Bununla beraber de işte öyle bir kusursuz yaratılmış bir doğa var ki, doğada bir denge var ki, bu doğadaki dengeye istinaden, yani bu kusursuz işleyişte parametreler nasıl oluşturulmuş, neyi nasıl kusursuz yaratılmış, bunları inceleyen makine mühendisleri artık kendi sistemlerinde bu doğadan esinlenerek, biz buna biyomimetik diyoruz, doğadan esinlenerek kendi sistemlerini buna göre tasarlıyorlar. Hatta yine bir örnek vermek gerekirse yeni savaş uçağımız da yine aynı şekilde bir Şahin'in, Kuzgun'un uçma esnasında aldığı kanattan aldığı harekete istinaden o şekilde tasarlanmıştır.
Evet. Örneklem uyar mı bilmiyorum ama işte güneş panelleri bu mühendislik alanındaki anlatmış olduğunuz konuya bir örnek olabilir mi? Yani doğada bildiğimiz bir enerji var, güneş enerjisi. Bunu biz nasıl kullanabilirimizin sorusuna cevap mıdır bu?
Aslında bir bakıma da öyle. İşte doğada aslında bizim çok çabuk harcadığımız işte su, güneş, hava bu gibi faktörleri düşünerek biz bunlardan, yani gökyüzünden bir yağmur damlası düşüyor veya gökyüzünden bir ışınım geliyor, güneş ışını geliyor ve biz bunu nasıl değerlendiririz diye makine mühendisleri düşünmeye başlamış. Daha sonra işte bu güneş hücrelerinin keşfiyle birlikte buradan elektrik enerjisi elde edilmeye başlanmış. Aynı şekilde yüksekten bir su damlasının bırakıldığında bir kanadı çevirdiğinde buradaki mekanik enerjinin turbo motorlarla birlikte elektrik enerjisine dönüştürmesi düşünülmüş. Yani bunlar hep makine mühendisinin eseri. Her şey bir merakla başlıyor. Evet. Yani bir makine mühendisi adayı veya bir makine mühendisi zamanında bunları merak etmiş. Bir güneşten ben nasıl elektrik elde ederim veya bir su damlasını nasıl mekanik enerjiden elektrik enerjisine çevirip bunları düşünerek bu sistemleri aslında oluşturmuş.
Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz hocam. Son olarak gençlere tavsiyeleriniz neler olur?
Gençlerimize tavsiyemiz şu olur bu noktada. Kesinlikle bugün bu mesleği olsun başka meslek olsun hayatlarında çalışmayı elden bırakmamaları gerekiyor. Yani hep bir merak duygusu içerisinde merak ettiği şeyin sonucuna erişene kadar çalışmayı elden bırakmamaları gerekiyor. Her zaman dediğim gibi işlerinde bir merak duygusu olması lazım. Özellikle mühendislik alanına uğraşan kişiler için. Ve bu noktada da bu merak duygusuyla çalışkanlık ortaya bir araya geldiğinde ortaya çok güzel şeyler çıkaracaklardır. Ve mühendislik alanında özellikle makine mühendisinde tercih yapıp bu alanda okumak isteyen ve bu mesleği icra etmek isteyen gençlerimiz de Tavsiyem şudur. Ülkemizde bu konuda çok büyük ihtiyaç var. Çok büyük de gelişmeler var. Kendi bugün savaş uçağımızı ürettik. Yarın bir gün daha farklı uzay araçlarını üreteceğiz. Bugün işte nükleer santralleri başka ülkeler bizim ülkemize belki montajını yapıyor ama biz yarın bir gün kendi nükleer santralimizi kendimiz yapacağız. Yine burada makine mühendislerine ihtiyaç olacak. Dolayısıyla ülkemizde ve dünyada da böyle bu. Makine mühendislerine her zaman ihtiyaç olacak. İçinizde merak duygusu varsa, fen ve matematiğe yatkınlığınız varsa bu mesleği çok kolay icra edebilirsiniz.
Toplum var oldukça da ölmeyecek bir meslek.
Toplum aynen katılıyorum. Aslında toplum var oldukça da ölmeyecek bir meslek. Çünkü her zaman bireysel ihtiyaçlarımızı düşündüğümüzde bir mekanik sistem, bir üretimin ihtiyaç olduğu bir sistemde her zaman makine mühendisine ihtiyaç olacaktır.
Evet efendim. Faruk Mert Bey, çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli çalışmalarınızı, düşüncelerinizi Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda paylaştığınız için.
Ben teşekkür ederim efendim beni davet ettiğiniz için. İnşallah bizi dinleyen dinleyicilerimize bir nebze de olsa onlara bir ışık vermişizdir. Onların yolunu aydınlatmışızdır. Bu noktada inşallah Meteorolojinin Sesi Radyosu aracılığıyla da bu mesleği tercih edebilecek kişilere de yardımcı olmuşuzdur.
Evet, bir kılavuzluk, bir pencere açma noktasında.
Evet.
Biz de teşekkür ederiz.
Çok sağ olun.
Konuk olduğunuz için.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Faruk Mert Bey bizlerle birlikteydi. Sizler için hazırlamış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Mikrofonda ben Adem Yeşil. Sesimizin ulaştığı değerli dinleyicilerimize huzur dolu bir hafta dileriz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Adem Yeşil'in hazırlayıp sunduğu Hayatımın Mesleği programı sona erdi.